Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından bendeniz Ömer Şenik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, saygı ve sevgilerimizi arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun Cenab-ı Hak. Gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukubamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Sefalar getirdiniz. İnşallah afiyetlesiniz.
Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin sıhhatini, selametini, afiyetini devam ettirsin inşallah. Verdiği sıhhatin, selametin de kıymetini bilmeyi nasip eylesin.
Amin inşallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresi 198. ayet-i kerimede kaldık. Oradan devam ediyoruz. Haçla ilgili ayet-i kerimeler ama bir taraftan Yüce Rabbimiz haçla ilgili amelleri, hacın şartlarını, vaciplerini, yapılacak işleri söylerken bir taraftan da sürekli bize istiğfarı, zikri, takvayı, yani sürekli kulluğumuzla ilgili sürekli lazım olan şeyleri bize hatırlatıyor.
Evet hocam.
Yani özelde hac ama genelde efendim kulluğun şartlarını bize bildirmiş oluyor. Burada yine benzeri bir anlatımın olduğunu görüyoruz. Şöyle buyuruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Leysa aleyküm cünahun en tebtehu fadlan min rabbikum. Efendim hac aylarında işte ihrama girdikten sonra da hac yaparken de umre yaparken de Rabbinizden bir lütuf, bir fadıl talep etmeniz size günah değildir. Yani helalini ticaret yapmanız, alıp satımla uğraşmanız da ibadetle beraber vaktinin ibadetini yaparsın. Sonra boş kalan vaktinde bununla meşgul olabilirsin. Bunda bir günah yoktur.
Evet.
Niye böyle ifade yapın diye böyle günah yoktur diye onu hocam soracağım ben size. Yani burada bir şey var tabii. Bir incelik var. Cenab-ı Hak yani gitmişken boş durmayın ticaret yapın da diyebilirdi. Ama günah yoktur buyuruyor. Onu soracağım hocam size. Feyze fosmi arafatin. Arafat'ta vakfı yaptıktan sonra orada böyle kalabalıklar halinde efendim Arafat'tan Müzdelife'ye doğru akın ettiğinizde tezkürullah indel meşrel harami Müzdelife'de veya da Müzdelife'nin özellikle El Meş'arül Haram denen yerinde Allah'ı zikret. Cenab-ı Hak işte efendim dualar, zikirler, oradaki yapılacak Efendimiz'in yapmış olduğu dualar, zikirler onları yapın. Allah'ı zikredin. Ve zikuruhu kema yedâküm. Nasıl ki Allah Teala size efendim doğru yolu gösterdi. Hac nasıl yapılır, umre nasıl yapılır, Allah'a nasıl iman edilir, Allah'a nasıl kulluk yapılır. Cenab-ı Hak bunu yaptı. Göndermiş olduğu peygamberle, kitapla size bunu güzelce öğretmiş oldu. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği gibi siz de Allah'ı zikredin. Burada bir şey hocam dikkat çekeyim. Onu da tekrar soracağım. İki zikir iki defa geçiyor. Hem Allah'ı zikredin hem de onu tekrar zikredin buyuruluyor. Ve in kuntum min qabli min dalalin. Her ne kadar siz daha oysa siz daha önce bu işleri bilmeyen kimselerdiniz. Buyuruluyor. Şimdi kıymetli hocam bu ayet-i kerimede birinci kısımdan başlayalım. Ya bu bizim için çok bir Allah'a rahmeti oldu. Bu bir akademi tefekkür, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim üzerinde bir tedebbür saat olmuş oluyor.
Tabii, tabii hocam.
Böyle insan hemen ayaküstü bir şey okuduğu zaman bu kadar duramıyor.
Doğru.
Ama şimdi böyle bir ayeti aldığımız zaman elimize şeyde bu kısım neydi, bu kısım neydi, bu kelime neydi tarzında ona zaman ayırma imkanı doğmuş oluyor.
Evet.
Halbuki yani şöyle Kur'an-ı Kerim, ayet-i kerimeler zamanımızın hepsini versek buna layık sözler ama gel gör ki veremiyoruz.
Hı hı, evet.
Yani bizim için Kur'an'dan, ayetten daha önemli şeyler olduğu için güya yani bir şeyi söylüyorum yani biraz böyle derler ha.
Sitemli, iğneli
söylüyoruz yani. Ayetten, ayetin tefekkürden daha önemli işlerimiz olduğu için buna fazla zaman ayıramıyoruz.
Evet.
Tam tersi ayırmalıyız yani.
Tabii.
Şimdi kıymetli hocam, bu ayet-i kerimenin birinci kısmında Cenab-ı Hak Rabbinizin özellikle hac ve umre günlerini ihramlıyken zaten diğer zamanlarda zaten efendim helal ticaret yapılır da Rabbinizin lütfundan talep etmeniz ticaret yapın size günah yoktur konuda.
Evet.
Böyle bir şey bayılıyor. Niye böyle ifade gelmiş?
Evet.
Ayet-i kerimede.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu hocam iptiga aramak manasında. Tebtevu aramanızda. Evet. Fadl, fadılda faz, lütuf diye biz tercüme ediyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de galiba 30 kadar yerde geçiyor hocam. İbtida fadlille, Allah'ın lütfunu aramak daha çok dünyevi maişet kazanmakla ilgili. O da önemli demek ki hocam. Çünkü onunla yaşayacak insan onu temin edecek ki maneviyatına çalışabilsin. Onun için hani bazen fazla zahitlik yapmaya da gerek. Bütün her şeyi terk edip ben sırf maneviyata yöneleceğim demek yanlış bir şey anlaşılan. Çünkü Cuma suresinde de hani onu görüyoruz Cuma ayetinde. Yani Cenab-ı Hak diyor ki ezan okununca işinizi bırakın.
Zikre namazına koşun.
Demek ki öncesinde çalışıyorsunuz. Çalışıyorlar.
Hocam vezerül beyin diyor hocam.
Evet bırakın diyor.
Tesavvide zikrillahi vezerül beyin. Demek ki beyle uğraşıyorlar ki Cenab-ı Hak onu bırakın oraya koşun diyor.
Koşun. Sonra namaz kılınca diyor dağılın. Allah'ın lütfundan arayın yine aynı. Öptevu min fadlillah.
Ve zikrullah kesen.
Ondan sonra ama sırf dünya içinde çalışmayın. Allah'ın zikrini de unutmayın. Allah'ın zikrinle beraber hem zikir hem çalışmayla beraber ki felaha eresin. Kurtuluş için demek ki hem dünya hem ahiret beraber dengeli bir şekilde çalışmak gerektiğini söylüyor. Ama arkasındaki de bir uyarı da var hocam aslında. Dünya için de ahireti terk edip gitmeyin.
Gitmeyin. Çünkü o, hocam son ayet-i kerime de çok mühim.
Evet.
Cuma yani, suresinde.
Çok dengeli.
Diyor ki efendim seni hutbe okurken diyor ayakta efendim ve terakküke kaime ayeti bırakıp ve izâ ra'av ticareten evlehvenin faddu ileyhe ve terakküke kaime.
Evet.
Bir kısım tabi bütün sahabeyi şey yapamayız. O kimse ayrılanlar kim derse onları tabi ayet-i kerime muhatap alıyor. Bir diyor ticaret gördüklerinde, duyduklarında veya da bir eğlence duyduklarında oraya koştular. Seni öyle hutbe okurken ayakta öyle terk ettiler, bıraktılar.
Tabii orada da bir hocam ondan da bir mazeretler var. Hani bizim gibi böyle rahatken koşmuyorlar tabii ki. Bir kıtlık olmuş.
İhtiyaç var hocam.
Sıkıntı var, açlık var. O arada bir kervan gelince aman diyorlar açlık daha fazla dayanamayacağız herhalde bir şey kaçırmadan bir şey kapalım diye. Ona rağmen tabi Cenab-ı Hak ikaz ediyor yani bir ahiretle ilgili bir amel varken de artık tabi bir imtihan. İmtihanlar zaten böyle geliyor hocam hep. Hani çok rahatken böyle her şeyin yerindeyken imtihan gelip de hadi bakalım seni imtihan edelim demiyor.
Denmiyor.
Tam üst üste böyle iki ayağın bir pabuca girmişken.
Orada hocam yine o ayrılan sahabeyi de yine koruyan, onların kulunu koruyan bir ifade de var ayet-i kerimede. Diyor ki ticareten evlehvenin infaddu ileyha. İleyhima demiyor hocam.
Evet.
Ondan sonra ileyhide demiyor. İleyha diyor. Çünkü iki şeyden bahsediyor Cenab-ı Hak. Bir ticaretten bahsediyor.
Evet.
Ticaret mühendis.
Evet.
Bir de lehivden bahsediyor. Lehiv eğlence.
Evet.
Yani belki haram değil ama yani hiç faydası da yok.
Evet.
Ticaretin bir faydası var çünkü.
Tabii.
Onlar lehve değil. Yani bir eğlenceye değil. Zaruri olan ve ki ihtiyaçları bulunan da ticarete gittiler diyerek yine oradaki insanların böyle oyun eğlenceleri de işleri olmadığını da efendim Cenab-ı Hak beyan etmiş oluyor falan.
Herhalde hocam bu eskiden beri bu insanlar ticareti canlandırmak için, dikkat çekmek için hemen yanına bir eğlence koymuşlar.
Bak.
Festival. Festival diyorlar hocam.
Evet.
Yani ticaret varsa hemen yanında bir oyun, eğlence, gösteri, bir çalgı, ses, müzik bir şeyler
hocam,
koyuyorlar.
AVM'ler giriyorsun hocam. Tabii işte orada bir dizayn ayrı bir şey. Hı-hı. Bir dairete ne yapıyorlar? Müzik çalıyor hocam.
Evet.
Yani şimdi oradaki şeylere göre çünkü oradaki çalınan yani işte makamlardır, müziktir, şu bu neyse veya müzik aletidir, çıkan seslerdir. Onlar o gelen müşteriyi çok farklı şekillerde etkiliyor.
Evet.
Etkiliyor hatta alışverişe teşvik ediyor, kızıştırıyor falan böyle. Dolayısıyla yani onun ayrılmaz parçası gibi gözüküyor bu.
Evet. Onun, bu kervanlarda da herhalde bir kervan gelirken yanında müziği, davulu, zurnası bir ses yapıyor, bir ilan yapıyor. Öyle olunca sahabenin hadi o eğlenceli işi yok sahabe. Gerçek ihtiyacı için koşmuş oluyor ama ona da rağmen Cenab-ı Hak işte bir imtihan bu. Tam böyle dar vakitte, sıkıntılı bir vakitte ihtiyaçlı bir anda bir imtihan gelmiş. Bakalım hutbeyi bitirinceye kadar, namazı bitirinceye kadar bekleyebilecek misiniz? Namazdan sonra dağılın diyor zaten Cenab-ı Hak. Namazdan sonra koşun. Ama namaz kılıncaya kadar da bekleyin. Orada bir imtihan var. Dolayısıyla bu ibadetle dünyayı kazanmak, maaşı kazanmak dengesini unutmamak gerektiğini görüyoruz. Bu ayet-i kerime de aynı şekilde. Hac belli günlerde zaten. Onun için ne yapmış insanlar? Zamanla oluşmuş. Haçtan bir hafta önce bir panayır kuruluyor. Haçtan bir hafta sonra bir panayır daha kuruluyor. Derken büyük böyle ticaret merkezleri, 3 tane Ukas panayırı meşhur, Mecenne, Zülmecaz panayırları kuruluyor. Hepsi de bu haccın etrafında hocam. Haçtan bir hafta önce, bir hafta sonra.
Çünkü insanlar hacca geliyorlar çünkü.
İnsanlar hacca gelirken biraz erken geliyor, biraz geç gidiyor. O arada hem haccını yapıyor hem alışverişini yapıyor. Demek ki bu şey karın doyurmadan olmuyor. Bir şekilde karın doyurması lazım.
Evvel vücut, sümme sücut.
Evet. Hatta
önce insan var olacak ki, hayatta olacak ki efendim, sonra Allah'a secde etsin.
Doğru. Dolayısıyla bu haccın etrafı böyle ticaretle dolmuş yani. Onun için mevsim diyorlar hatta. Mevsim demesi artık panayır gibi hocam. Festival gibi. İnsanlar oraya geldiğinde hem ibadet ediyor hem ticaret ediyor. Hatta savaşta bile, değil mi hocam?
Şimdi fuarlara benziyor hocam.
Evet.
Günümüzün fuarlarına benziyor.
Evet, aynen hocam.
Kitap fuarı, teknoloji fuarı, işte efendim işte halı fuarı, kumaş fuarı böyle hocam.
Evet.
Uluslararası fuarlar böyle büyük.
Doğru.
Savaş... Belki de oradaki Mekke'deki şeyler hocam, uluslararası fuarlar menzilindeydi çünkü oraya çok insanlar geliyor. Çok farklı miktarda.
Tabii hocam. Uluslararası orası tabii, Suriye'den belki gelen kabileler, bütün Arap Yarımadası, Habeşistan. Savaşlar bile böyle. Bazen hani savaşları, biz müşriklerin yaptığı savaşları hep işte din uğruna
yapıyor,
putlarını kurtarmak için, işte şirk müdafaa için. Aslında şirk mirk onlar için biraz kenarda. Asıl iş yine boğaz mal meselesi yani.
Hocam şeyde bir ayet-i kerime var Yunus suresinde, çok ilginç.
Evet hocam.
O diyor, o putlara tapanlar diyor, aslında putlara tapmıyorlar diyor. Onlar kendi hevalarını tapıyorlar.
Hevalarını, evet.
Yani tebiyor ya hava.
Evet.
Onlar bahane ediyorlar.
Putları bahane ediyor.
Yani putları bahane ederek esas taptıkları hevalar. Heva ne? Heva arzuları. Yani işte efendim işte
mal,
para,
mülk,
bulma,
makam.
Tabii. Esas bu.
İş bu.
Esas bu. O putları diyor, buna bahane diyorlar diyor Cenab-ı Hak.
Hocam hiç değişmemiş. Ha, bugün de aynı.
Ve ma yettebi'u lezine yedune min dunillahi şurakâe in yettebi'una illa zanne ve inhum la yahrusun. O diyor efendim Allah'tan başka yani putlara diyor onlar tapmıyorlar. Onlar diyor sadece hevalar tapıyorlar ve insana yalan söylüyorlar.
Evet.
Yani bu puttur. Bu işte çok
kıymetlidir.
Bize faydası olur falan tarzında. Sözü de yalan hocam.
Yalan.
İşi bilene yalan söylüyor. Ama diğer gariban, avam tabi onlara şey yapıyor, inanıyor tabi.
Kurban takdim ediyor, hediye takdim ediyor.
Tabii ki.
Öbürküler onu yiyorlar.
Onu yiyorlar.
Hocam hiç değişmemiş. Bugün de aynı değil mi hocam? Adam puta tapanlar, bakıyorsun. Maksadı put değil yani. Maksadı menfaati. Onun arkasına saklanıp kendi menfaati.
Soyuyorlar hocam. Yani. Kimisi diyelim ki A şahsı bahanede soyuyor. Kimisi
evet.
B şahsı bahanede soyuyor. İnsanlara soyuyorlar.
Doğru.
Ya menfaatini korumaya çalışıyorlar.
O açıdan baktığımızda işte müşriklerin Müslümanlara savaşı, canharaş bir şekilde savaşması yine ticaret yolunu açmak, ticaret yolunun selametini sağlamak. Çünkü Peygamberimiz onu bildiği için önce onların ticaret yolunu kapatıyor. Medine'ye hicret edince boykotla hocam, demek ki ekonomiyle onları terbiye etmek için. Onlar da onu açmak için böyle bütün Bedir, Uhud savaşları falan. Dolayısıyla bu ekonominin insan hayatında böyle inkar edilemez bir yeri var. O zaman inkar edemiyorsak onu tanzim etmek.
Hocam hatta Cenab-ı Hak yani Kabe ile ilgili olarak, yani Beytullah ile ilgili olarak bir ifade kullanıyor. Maide suresinin 97. ayet-i kerimesinde kıyamet linnas diyor.
Evet.
Ce'alallahu ke'avetil beyle harame kıyamet linnas.
Evet.
Ondan sonra işte haram aylar ve kurbanlıklar. Kıyamet linnas hocam iki anlam yorumluyor müfessirlerimiz. Birisi insanların gelip orada kıyamda durup Allah'a ibadettikleri yer. İkinci olarak da hocam mesela kıyam kelimesini Cenab-ı Hak mal için kullanıyor şeyde. Mesela ve la tutusufe emanetim dedice Allah'ım kıyamen.
Evet.
Allah yani sizin hayatınızı üzerine bina ettiğiniz o mallarınızı sefillere vermeyin diyerek kıyam orada da kullanıyor.
Evet.
Bu ikisini bağlantı kurarak diyorlar ki Kabeytullah'ın iki tane efendim önemli fonksiyonu var. Bir, ibadetçi insanları bir araya getiriyor. İnsanlar kulluk yapıyorlar. İki, Beytullah'a hürmeten gelen insanlar oradaki ticareti canlandırıyorlar.
Evet.
Dolayısıyla Mekke'nin aynı zamanda Beytullah ekonomi hayatının da merkezini teşkil ediyor.
Evet.
Kerime'ye göre. Çünkü bu da olmadan olmaz çünkü.
Tabii olmaz. Tabii.
Olmaz. Hatta Tevbe suresi 28. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak işte bu yıldan sonra, Mekke'nin fethinden sonra, bu yıldan sonra müşrikler Beytullah'a gelmesinler. Hatta haram gelmesinler. Ayet-i kerimesi gelince Müslümanlar endişe ediyorlar. diyorlar ki ya efendim, eğer efendim şey olursa, o zaman o kadar insan geliyor, onların arkası kesilirse bu ticaretimiz aksayacak.
Aç kalacağız.
Aç kalacağız. Açtan korkuyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki siz efendim eğer bundan endişe ediyorsanız merak etmeyin. Allah size diyor başka kapılar açar. Evet. Açıyor neticede hocam.
Evet.
Tamam böyle. Dolayısıyla Beytullah'ın bu şeyini, bu yani konmasındaki hikmeti de hocam dikkate almamız lazım.
Evet. Yani o zaman insanlar bu maddi işlerini, kazancını, ticaretini böyle vakur bir şekilde diyelim, müstahane bir şekilde, iffetli bir şekilde yerine oturtmalı. Güzel İslam'ın kurallarıyla onu nasıl olması gerekiyorsa onu da yapmalı. Birbirine taşırmamalı.
Ama hocam şey var yani, ayet-i kerime illa yapın demiyor.
Evet.
Ya bak, günah yoktur diyor. Dolayısıyla bir üslupta yani oraya gitmişken ticarete yapın.
İhtiyacınız
bol
varsa.
Bol kazanın falan tarzında değil. Yani ihtiyacınız yoksa orada tamamen kendinizi ibadete vermeniz. Hı-hı. Belki alışına hiç uğraşmamanız. Belki kafanı takmadan yapabiliyorsanız.
Ne güzel.
Bana ne güzel.
Bir yıl zaten ticaretle uğraşmışsın.
Uğraşıyorsun orada daha.
İki hafta
evet,
bir kendine.
Evet, kendinize gelin. Ama ihtiyacınız olur. Ya da efendim arzunuz olursa, hı-hı, bunu da yapabilirsiniz. Tarzında. Dolayısıyla bu işle daha az meşgul olmanın. Yani, hı-hı, orada gönlümüzü, kafamızı bu işle daha az meşgul etmenin önemli olduğu da ayet-i kerime bize hissettiriyor.
O da var. Bir de belki hocam şeyde tavafla ilgili, sayla ilgili. Safa ile Merve arasında say etmeniz günah değildir. Onlar da hani günah zannediyorlar. Cenab-ı Hak günah değildir diyor. Burada şimdi önceden beri gelen şeyi Müslüman olunca artık diyor biz Müslüman olduk. Ticaret işi olmaz. Bu cahiliye işi diye onu da yine böyle bir yasak gibi, günah gibi görmeye başlayınca yine belki o sebeb-i nüzul itibariyle siz bunu günah saymayın, bunda günah yoktur. Yani ihtiyacı olan devam edebilir ama selbest, yani emirde yoktur. Manasında da belki sebeb-i nüzul açısından da olabilir hocam. Burada nüzul sebebi olan rivayetler var hocam. İbn Abbas Hazretleri işte Ukaz, Mecenne, Zülmecaz çarşıları vardır, panayırları cahiliye döneminde. Feteessemû günah olarak görmeye başladı Müslümanlar. Müslüman olunca artık bunlarda alışverişi feteessemû en yettecrû fil mevsim. Hac mevsiminde ticaret yapmayı günah görmeye başladılar. Peygamber Efendimiz'e sordular durumu. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Yani bunda bir günah. Leysa aleyküm cünahun en tebtehu fadlan min rabbikum. Rabbinizin fadlından, aramınızda. Yani bu da şunu gösteriyor belki hocam. Hani ben illa çalıştım kesin kazanacağım diye bir şey yok.
Yani.
Sen arayacaksın. Allah ne kadar verirse.
İbte hocam bir şey böyle yani
araba.
Talep etmek. Evet. Ciddiyeti talep etmek anlamı da var.
İbte. Demek ki bu dünya işlerinde böyle hocam. Bize düşen harekete geçmek, teşebbüste bulunmak, aramak. Ama Cenab-ı Hak kaderi ne yazdıysa, muradı neyse, bizim için en hayırlı neyse ondan o kadar verecek. Dolayısıyla şu kadar çalıştığımda bu kadar oldu, o bu kadar çalıştı şu kadar oldu falan böyle mukayese yapmaya, efendim, hesap yapmaya, kızmaya gerek yok. Biz yapacağımızı yaptık. Cenab-ı Hak ne kadar lütfettiyse razıyız. Herhalde bu ifadeden böyle şeyler de anlaşılıyor hocam. Yine İbn Abbas Hazretleri'nden bir rivayet hocam. İnsanlar diyor,
İbrahim Aleyhisselam'ın da hocam bir şeyi var Ankebût suresinde. Diyor ki febtu'u indallahi rizka veşkuru le.
Evet.
Şimdi bu taptığınız diyor putlar diyor size rızık olarak hiçbir şeyi vermeleri mümkün değil. Evet. Siz diyor esas diyor hocam rızkı, hı, Allah'tan bekleyin. Hı. Yani Allah'ın verdiği rızka talip olun, hı, ve ona şükredin diye. Dolayısıyla esas rızkı yaratan da vereten de rızak Cenab-ı Hak.
Evet. İbni Ömer Hazretlerine geliyor bizzat. Ebu Umame et-Teymi gelmiş İbni Ömer Hazretlerine. Diyor ki biz diyor hac mevsiminde hayvan kiralayan insanlarız. Hacılara hayvanlarımızı kiralıyoruz. İşte Arafat'a çıkmak için. Ondan sonra sağa sola gitmek için kiralık. Böyle bir iş yapıyoruz. Bizim haccımız var mı diye soruyor. Hani bugün de olan hocam mı? Tekerlek sandalyelerle.
Var tabii arabalar hocam.
İşte. Hacıları gezdirenler. Evet. Arabalar, şoförler, otobüsle orada hizmet edenler.
Hac hizmetini yapan herkes.
Hac hizmetini yapıp biz diyor böyle kiralık hayvanlarımız var. Hayvanlarımızı hacılara kiralıyoruz. Bizim haccımız olur mu? Çünkü o hayvanın başında duruyor zaten. Hayvanı verip bırakmıyor. Hayvanın yollarından tutuyor. İşte hacıyı bindiriyoruz üzerine. Onunla beraber tavaf ediyor. Arafat'a çıkıyor. Onunla beraber o da gidiyor.
Hac yapıyor yani.
Hac yapıyor. İbn Ömer Hazretleri soruyor. Eleyse tatufuna bilbe. Siz diyor Kabe'ye tavaf ediyor musunuz? Safa Merve arasında sahi ediyor musunuz? Arafat'a geliyor musunuz? Şeytan taşıyor musunuz? Başınızı tıraş ediyor musunuz? Evet diyor, hepsini yapıyoruz. Yani biz de hacılarla beraber, müşterilerle beraber biz de hepsini yapıyoruz diyor. O zaman diyor ki İbn-i Ömer Hazretleri, aynı diyor bir adam diyor Peygamber Efendimiz'e geldi böyle, senin bana sorduğunu sordu. Peygamberimiz cevap vermedi diyor. Çünkü hükmünü bilmiyor. İlk defa böyle bir soru gelmiş. Hükmünü bilmediği için Efendimiz cevap vermedi. Sonra diyor Cebrail Aleyhisselam indi ve bu ayet-i kerimeyi getirdi. Leysa aleyküm cunahun en tebdu fadlan min rabbikum. Efendimiz o zatı çağırdı. Ona diyor bu ayeti okudu. Ve dedi ki entüm hüccaç. Siz hacısınız. Sizin haccınız olur buyurdu diyor. Onun için diyor bak ben de diyor ona şahit oldum. Aynı şeyi sana naklediyorum. Sahabenin vazifesi hocam. Aynı nasıl yaşadıysa aynısını tekrar ediyor. Siz de diyor hacısınız. Diyor. Demek ki haccınız olur diye. Maksat demek ki oralarda bulunmak, hem ticareti hem haccı beraber yapmaları da mümkün oluyor demek ki hocam.
Evet hocam, bu kısım aşağı oldu. Hı-hı. Anlaşıldı. Hem sevinüzülerle hem de hı-hı, diğer bilgilerle beraber bunu anlamış olduk. Hacca umreye kardeşlerimiz yani olabildiği kadar az alakalı olursa daha iyi olur.
Evet.
Ama ticaretle meşgul olursa bunun sakıncalı olmadığı ayet-i kerime beyan etmiş oluyor. Evet. Bilgi olarak bunu tekrar edebiliriz. Hı-hı. Şimdi hocam geldik Arafat'a. Feyza, çünkü bu hac ayeti ilgili içerisinde Arafat'tan bahseden efendim ayet burası.
Evet,
Arafat'tan bahsediyor. Ama Arafat'ta vakfeden bahsetmiyor tabi. Feyza efastu mi Arafat? Arafat'tan ayrılmadan bahsediyor.
Evet.
Demek ki Arafat'ta duracaksın ki orada durmak lazım ki ondan sonra ayrılabilirsin. Durmak evet, nasıl ayrılacaksın? Evet. Onun için şeyler hocam, fakirler bu ayet-i kerime Arafat'ta vakfının farziyetini dili saymışlar. Diyor yani illa Cenab-ı Hak Arafat'ta vakfı yapın diye demesine gerek yok. Diyor ya Arafat ayrıldığınızda ne zaman ayrılacaksın Arafat'tan? Orada durursanız vakfı yaparsanız nasıl ayrılırsınız?
Muhtezal kelam mı diyor hocam?
Muhtezal kelam tabii. Evet. Muhtezal kelam. Hı-hı. Ya o diyor daha diyor, güçlü bir şekilde orada durman gerektiğimize söylüyor. Oradan hocam Meşri Haram'ın yanında Allah'ı zikredilme. Allah nasıl size efendim bu yapacağınız ibadetleri kulluğu öğrettiyse o şekilde Allah'ı zikredin. Buyuruluyor hocam.
Evet.
Buradaki özellikle Arafat Meşri Haram'la ilgili biraz bilgi verebilir miyiz?
Evet hocam, burada epey rivayetler var maşallah.
Ve Arafat kelimesi çoğul hocam. Hı-hı. Normalde Hadis-i Şerif'te El Hacu El Arafatu.
Evet.
Yani tekil olması lazım.
Evet.
Araba kelimesi ama ayet bunu Arafat diye çoğulda kullanıyor.
Hı-hı.
Acaba bir çoğul anlamı mı var yoksa başka bir incelik mi var kelimede?
Evet.
Ona da bakalım.
Burada Hazreti Ali Efendimiz söylemiş hocam, ondan gelen bir rivayet var. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı İbrahim Aleyhisselam'a gönderdi. Ona haccı gösterdi. Hac nasıl yapılır, tavaf nasıl yapılır. Arafat'a gelince dedi ki kad araftı. Anladın mı? Araftu. İbrahim Aleyhisselam, evet araftu, anladım. Yani haç böyle dedi diyor. Ve kâne gad etâhe merratın gable zâlik. Bundan dolayı tanıdın mı burayı diye soruyor.
Daha önce gelmiş
demek. Daha önce gelmiş İbrahim Aleyhisselam. Tanıdım diyor. İşte bundan dolayı Arafat ismi verildi diye bir rivayet var hocam. Sonra inneme sümmet Arafat liyenne ukîlil İbrahim hîne üriyel menâsik arafte. Diğer de var. Menasik, haç menasiki gösterilince İbrahim Aleyhisselam'a Arafat'ta anladın mı diye soruldu diyor. Ondan dolayı Arafat ismi verildi diye de bu da Abdullah bin Amr Hazretlerinden gelen bir rivayet. Cebrail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a Arafat'ta vakfa yaptırdı diyor Abdullah bin Amr Hazretleri. Tekrar yine hocam. Arafat niçin isim verilmiş? Abdullah bin Abbas açıklıyor. Cebrail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a heze mevdu keze, burası şunun adı şudur ve heze mevdu keze tek tek tanıtıyordu diyor. Feyagulu araftu, o da anladım diyordu. Onun için Arafat denildi.
Şöyle bilgi var hocam Ruhul Beyan'da. Diyor ki bu diyor Arafat kelimesi, buradaki kullanılan kelime hacın diyor farzı olan vakfeye mahsus mekanın adıdır diyor.
Evet.
Peki kelime çoğul niye geldi? Çoğul olmakla birlikte diyor kelime çoğul anlamı değildir. Yani Arafatlar anlamı değildir diyor.
Değildir.
Peki ne kastedilmiş olabilir? Harflerindeki fazlalık manaya kuvvet vermek içindir. Çünkü Arafat peygamber tarafından bilinen, tanınan bir yerdir.
Hmm.
Yani çok maruf bir yer olduğunun olması sebebiyle çok tanınan bir yer anlamında tekit için böyle bir kullanım olmuş olabilir.
Evet. Bu da Taberi de şöyle demiş hocam. Ve hadal kavl yedullu ala enneha summiyet bidelken nazira ma yusemmel vahid bismil cema'a. Tekil çoğul isimle isimlendirilebilir. Yani el muhtelifetül eşhas, farklı şahıslarda olan cemaat ismiyle tekil bir şahsı isimlendirebilir. Onun o tür bir isimlendirme diye. Aynı şey sizin dediğiniz aynı şey hocam.
Bir de hocam bir rivayette var bu Hazreti Adem'le Havva validemizin buluşmasıyla alakalı. Böyle bir rivayetten bahsediliyor.
Evet.
Yani bu da rivayete göre Adem ve Havva cennetten yüz yüzüne geldiklerinde Adem Hint diyarına, Havva da Ciddiye bırakıldığı söyleniyor bu rivayete göre. Bunlar birbirini aradılar diyor. Nihayet Arefe gününde Arafa'da buluşarak birbirini tanıdılar. Bu konuda tefsirlerde başka rivayetler vardır. Yani böyle bir hatta Cebeli Rahme var ya hocam evet, Arafat'ta. Mesela buluştuğu yerde orasıdır falan diye böyle bir rivayet de var. Yani dünyada ilk buluşup tanıştıkları yer olması sebebiyle de buraya Arafat demiş olabilir.
Diyor. Evet. İbrahim Aleyhisselam diyor terviye günü rüya gördü. Terviye 8. günü hocam. Zilhicce'nin 8. Arafat'tan bir gün önce rüya gördü. Oğlunu kurban etmesi gerektiğini. Sabah olunca diyor Ravve yevmehu o gün düşündü. Ecma ey fekkara eminallahi teala hâzî rûyî emine şeytan. Ya bu rûyî Allah'tan mıdır? Şeytan'dan
Ravva.
Mıdır?
Ravva. Ravva terviye.
Terviye düşünmekten, tefekkürden geliyor hocam. Düşündü. O güne diyor terviye günü.
Dendi.
Dendi. Sümer azel keleyete arafa. İkinci gün, Arafat günü tekrar o rüyayı gördü. Felemme asbaha arafa enne zelke minallah. Anladı ki bu Allah'tandır. O, onun için, anladığı için Arafat ismi verildi. Arafat günü. Üçüncü günü de görünce zaten kurban günü. Kurban. Onuncu günde kurban etmek istiyor zaten.
Arafat. O da hocam yevmine daha.
Evet.
Yevmine daha.
Kurban günü.
Kurban günü.
Evet. Demek ki düşünme günü, anlama günü.
Anlama günü, kurban uygulama.
Günü. Uygulama günü. Evet. Arafat'ın sınırları diyor hocam. Minel cebel müşrif ala batnil arafa ile Cebel-i Arafa ile Mülteka Vasık ve Vadi Arafa diyor. O sınırları söylemiş. Oradaki vadilerin, dağların, Arafat'ın sınırları zaten belli bugün hocam. Çizmişler onu.
Çünkü vakıf ancak o sınırlar içerisinde gerçekleşiyor. Onun tabi dışında olursa o zaman vakfı sayılmıyor.
O Mescid-i Nemire bile hocam büyük mescid. Yarısı Arafat'a dahil, yarısı değil. Yani mescidin gerisinde kalsan Arafat'ta durmuş olmayacaksın. Yarısını geçip ön tarafa geçersen Arafat'ta sayılıyorsun.
Şimdi hocam uçağa binerken diyelim ki efendim adımın biri dışarıda kalsa ne olur hocam? Uçağa bindim gibi adım dışarıda kaldı. Düşersin uçaktan şey yaparsın. Cenab-ı Hakk'ın o ibadetlerde mekanın da ne kadar ehemmiyetli olduğu hocam burada anlaşılmış oluyor.
Evet. Mesele minel cebelezi yakıfu aleyhil imam ile arafa fehuve min arafa. İmamın durduğu yer diyor hocam Arafat'tan sayılıyor. Onun arkası diyor Arafat'tan sayılmıyor diye bir rivayet de var. Burada herhalde yine o sınırla ilgili. Adem aleyhisselamla ilgili hocam sizin bahsettiğiniz rivayet de geldi burada. Hazreti Adem Hind'e indiği zaman diyor Hindistan'a indirildi. Havva validemiz Cidde'ye indirildi. Hazreti Adem Hazreti Havva'yı arıyordu. O da onu arıyordu. Arafat'ta buluştular Arafa günü. Ve te'arafa birilerini tanıdılar. Fesümmiyeliyom Arafaten vel mevdu Arafat. Ha, o güne Arafa dendi. Mekana da Arafat.
Arafat dendi.
Böyle bir ayrım yapmış hocam. Yani güne Arafa deniyor. Arafa günü.
Yomun Arafa.
Yomun Arafa. Mekana da
Arafat.
Arafat deniyor. Bu da Salebi ve Begavi'nin tefsirlerinde geçiyormuş hocam. Bu rivayette farklı bir rivayet var mı diye bakayım hocam. Benzer rivayetler raviler farklı olunca tekrar ediyorlar hocam burada.
O zaman hocam meşhur harama geçebilir miyiz?
Geçelim hocam.
Şimdi gelelim meşhur haram. Arafat'tan diyor Efastum da böyle kalabalıklar halinde bu aynı zamanda işte hac ibadetinin bütün aylarda değil de büyük kalabalıkların oluşacağı bir şekilde o Arefe gününde vakfede olduğunu hocam ifade ediyor.
Evet.
Efidu kelimesi hep bu anlamda hocam. Evet. Yani böyle şeylerde gruplar halinde. Tek değil yani.
Evet.
Çok kalabalığı ifade etmiş oluyor. Şimdi Meşr-i Haram ve Müzdelife. Bu Evet. Bir aynı yerde mi hocam, yoksa biraz farklılıklar falan var mı onlarda? O da yine bir vakfe yeri değil mi? Evet, vacip hocam. Değil mi hocam? Şeyde, o da bizim evet. Hanefi'ye göre vacip.
Evet, evet hocam. Fezkurullah endel meş'al haram. Meş'al haram, orada Allah'ı zikredin buyuruluyor hocam. Meş'al haram neresidir diye söylemişler. Orası Müzdelife hocam. Süle anel meş'al haram soruldu Abdullah bin Amr'a, sükut etti. Oraya indiği zaman diyor Müzdelife'ye, işte burası meş'al haram dedi. Bizzat göstererek. Orada küçük bir tepecik varmış hocam. O tepecik ve etrafı
Kuzah diye isimlendiriliyor.
Kuzah, evet, meşairdir diyor. Meş'al haram Müzdelife külle. Müzdelife'nin tamamı meş'al haramdır diyor hocam.
Ama o Kuzah Dağı'na yakın yerlerde zikretmek veyahut da vakfeyi orada yapmak daha faziletli.
Küllü Müzdelife'nin mevkif. Bütün Müzdelife vakfe yeridir.
Vakfe yeridir.
Yeridir. İlla vadi muhassir. Abdullah bin Zübeyir'den geliyor hocam. Muhassir Vadisi hariç.
Diyor. O nerede hocam?
Muhassir Vadisi de Müzdelife'nin alt tarafında Mekke'ye doğru.
Mine'ye yakın tarafta.
Mine'ye doğru herhalde hocam. Ebrehe'nin ordusunun helak edildiği yer. Orası da, orada bir helak tecellisi olduğu için orayı hariç tutmuş. Peygamber Efendimiz orası diyor vakfı yer değil. Oradan uzak durun diyor. Orada vakfı yapmayın. Onun dışında her yer.
O zaman vakfı hocam de. Demek ki Ebrehe'nin ordusu Kabe'ye yaklaşamıyorlar.
Çok yaklaşamıyor tabii.
Orada Taif'e geliyorlar.
Taif'ten o tarafa
doğru. Taif'e geliyorlar. Hı-hı. Oradan işte efendim hareket ediyorlar. Hı-hı. Muhassir Vadisi'ne geliyor. Orada helak orada başlıyor.
Evet hocam. Meş'al-i Haram'la ilgili başka hocam farklı bir şey görünmüyor.
Tamam.
Cem de deniyor hocam. El-Meş'al-i Haram cem deniyor ya. Emerhum en yezkuruhu indel Meş'al-i Haram izâ mâhum efâdu min Arafat kemâ hedâhum. Arafat'tan inince Meş'al-i Haram'da da Allah'ı çok çok zikretmeleri.
Meş'al kelimesi hocam. Meş'al kelimesine ibadet için alamet anlamı varmış. Meş'al kelimesinin şeyden geliyor. Şiair.
Şiarda.
Kökünden geliyor da alamet anlamına geliyor. Hı-hı. Peki haram kelimesiyle sıfatlanması da hürmetli değerinden dolayıdır. Hı-hı. Buralarda yasak olan şeyler işlenemez demektir. Zaten o da insanlar ihramlı.
Evet.
İhramın yasakları var. Hı-hı. Dolayısıyla oralar ibadet yapılan yerler. Dolayısıyla bir kısım her türlü haramdan uzak durulması lazım. Hı-hı. İhramın da yine haramın dikkat edilmesi lazım. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ibadet için alamet kılmış olduğu yer, hı-hı, saygıya değer, efendim değerli, hürmete, hı-hı, değer yer anlamında.
Evet, orada cem denmesi de herhalde hocam orada toplanılmasından kaynaklanan olabilir. Cem orada kalbi toplamak manası da var hocam. Yani zihnini, kalbini topla, zikre yoğunlaş, zikirle meşgul, gafleti bırak, gafletin zıttı olmuş oluyor cemide. Dolayısıyla orada şuur kelimesiyle de bir bağlantısı var. İşte şuur.
Nerede bulunduğun farkında ol.
Evet. Meş'ar-ı haram, şuur, ondan sonra Allah'ın hatırlatılacağı yer, Allah'ı hatırlatan sembollerin bulunduğu yer, kalbin toplanacağı yer, insanların, Müslümanların toplanacağı yer. Orada zikredin, tekrar diye siz söylemiştiniz hocam, tekrar vezkuruhu kemâ'edâkum. Tehkit için herhalde bu hocam.
Tehkit için. Bir de şöyle bir hocam, hı-hı, inceli olabilir. Yani onu size gösterdiği şekilde anlamı da var. Hı-hı. Yani Allah seni nasıl tarif ediyorsa öyle Allah'ı zikredin. Hı-hı. Bir de kişinin diyelim kendine göre zikretmesi vardır. Bir de Cenab-ı Hakk'ın tarif ettiği şekilde zikretme vardır. Peki bu nasıl olabilir? Yani size nasıl zikretmesini emrettiyse öyle zikredin. Mesela ayet-i kerimede ne diyor? Üzkürullah zikran kesira.
Evet.
Yani onu zikri kesireyle yalvararak, hı-hı, mesela yine udu'u rabbikum tadarruan ve hifeten. İşte yine şu ayet-i kerime aslında onun tarifi ile ilgili daha uygun olur. Ve zikur rabbike fi nefsike tadarruan ve hifeten.
Evet.
Ve dünle cehmin kavli. Bil vudu ve la asali ve la tükmün la gafilin. Araf 205. Yani Cenab-ı Hakk'ı diyor içinden yalvararak ve efendim korkarak hafif sesle, hı-hı, gece gündüz ve zikret ve gafilin olma. Mesela evet, o da hem de zikri kesir. Üzkürullah zikren kesira. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu zikrin yapımını nasıl bize tarif ediyorsa, hı-hı, o şekilde efendim Cenab-ı Hakk'ı zikretmeye devam edin.
Bir de hocam yani ayet-i kerimeler hep o yanlış adetleri düzelte düzelte geldiği için hani onlarda kezikliküm ebeküm ev eşedde zikra ayet-i
kerimeler. Gelecek şimdi bir sonraki ayet geliyor hocam.
Onların bir adeti varmış. Oraya indikleri zaman başlıyorlar atalarını zikretmeye. Benim dedem şöyleydi, babam böyleydi, övünmeye, işte iftihar, enaniyet, benlik böyle fırtına esiyor yani, gırla gidiyor. Cenab-ı Hak diyor ki öyle değil yani, öyle zikir değil. Allah'ın size gösterdiği zikirle zikredin. Ve in kuntum min qablihi lemine dalin. Bundan önce siz zaten yanlış bir zikirler yapıyordunuz, yanlış yoldaydınız. Atalarını zikrediyordunuz, övünüyordunuz, boş lakırdılar yapıyordunuz. Öyle değil. Allah'ın size gösterdiği şekilde zikredin diye herhalde vurgunun bir hikmeti de o yanlışı
düzeltmek
de olabilir hocam.
Doğru. Tabi hocam bizim tasavvufi anlayışta zikir dediğiniz zaman zikrin kademeleri de devreye giriyor. Öyle bir de aynı ayette diyelim ki iki defa zikir zikredilirse yani zikrin dediğiniz zaman tabi orada kapılar açılıyor.
Evet.
Mesela bütün yani tasavvufi eserlerde zikirle alakalı efendim dilin zikri, kalbin zikri, sırrın zikri diye efendim şeyleri bulabiliriz. Hı-hı. Ama burada Kaşani'nin tevilatından bir nakil var. O da diyor ki Allah Teala önce nefis makamında dilde zikretmeyi zikrullah'a dille zikir anlamına gelir. Ardından diyor kalp ile zikri öğretmektedir. Zikru kemadak. Kalp ile zikir aynı zamanda fiili bir zikirdir. Allah'ın nimet ve ihsanlarını düşünmektir. Yani hem kalp alırtacak ama o sayılmaz. Allah'ın nimetini, yüceliğini ihsanla düşünmek lazım. Kalbin zikrinin ardından da sırrın zikri gelir ki o da ef'al ilahiyeyi temaşa ve hakkın sıfatlarının tecelli ilmini mükaşefedir. Daha derin bir zikir. Sırrın zikrini de ruhun zikri izler. O da zat-ı ilahiye nurunu mülahaza ile sıfat-ı ilahiyenin tecelli nurlarını müşahededir. Daha derin yani. Peki ruhun zikrinin peşinden bir zikir geliyor mu? Ruhun zikrinin ardından da zat-ı şuhud makamı demek olan zatın zikri gelir. Kul bu duruma gelince kendisine siz bu makamlara erdirilmeden bunların hiçbirine haber değildiniz denilir. Ben gördüm.
Ya
tabii. Yani şimdi hocam bunlar tabii yani Cenab-ı Hakk'ı zikretmenin daha böyle bir hakikatine vasıl olmak aslında bunlar.
Evet hocam.
Bunlar mesela Esad Efendimiz buyuruyor ki yani insan diyor zikrediyor dilini alıştırdığı gibi diyor kalbini de ile taiflerinin de bedenini de diyor alıştırması lazım diyor.
Evet.
Ne gibi? Tıpkı diyor gül suyunun bir gül yaprağında o gül renginin ve gül suyundaki efendim o güzel kokunun o yaprağın veya gülün her bir hücresine sindiği gibi. Mesela o diyeyim ki renk bir tarafta kalsa diyelim yaprağın bir tarafında. Sadece bir tarafı kokulacak olsa o yapraktan fazla bir şey çıkmaz.
Yes, kuru olsa.
Tabii veya kuru olsa. Ama bakıyorsun ki yaprakta böyle o renk ve koku bütün her tarafına seyahat etmiş.
Evet.
Tıpkı bunun gibi diyor derviş, mürit Allah'ın zikrini diyor vücudunun yani dili zikrettiği gibi o zikir bütün vücudun her tarafına yayılmalıdır. Şimdi böyle olunca evliya Allah bize bunun yolunu gösteriyor. Aslında hocam Murat hocam aslında zikir yani dil ile yapılan zikir hakiki zikir sayılmaz. Niye evet. diyeceksiniz? Çünkü Kur'an-ı Kerim zikir kelimesini nisan kelimesi olarak veriyor. Yani Allah'ı zikredin gafilleri unutanlar var. Vezkur Rabbi izah nesite.
Evet.
Unutmanız. Peki bizim efendim dilimiz mi unuttuğumuz şey dilimiz mi hatırlar? Hayır. Aklımız hatırlar. Kalbimiz evet, hatırlar. Evet. Yani mesela bir şey unuturuz. Nerede acaba deriz. Sonra bir müddet sonra tak aklımıza gelir. Dilimizden bir şey bir kelime çıkmadan aklımıza gelir. Hani falan yerdeymiş falan diye. Dolayısıyla esas aslında anmak. Yani unutulan şeyi anmak kalbin, aklın bir özelliği.
Evet.
Dolayısıyla gerçek hakiki zikir aslında kalbin zikredir. Yani kalbin Cenab-ı Hakk'ın varlığının, kendisiyle beraber olduğunun, efendim onun mürakabatında bulunduğunun farkında olmasıdır.
Evet.
Peki dil, bu dilin zikri de zikirdir. Ama bu izafi bir zikirdir. Bu kalbe işte o
tercüman
olmak, onu hatırlamasına vesile olmak.
Evet.
Dilin zikri aslında vesile oluyor hocam. Esas hatırlayan kalp oluyor.
Evet.
Böyle olunca ve Kur'an-ı Kerim de zikir hep kalbe nispet ediyor.
Doğru.
Diyor ki mesela Ela bi zikrillah tetmeynül kulub. Mesela Ela bi zikrillah tetmeynül elsün kelimesi kullanıyor. Çünkü itminan da kalbin özelliği.
Tabii.
Yine bir başka ayet-i kerime feveylül kasiyeti kulubuhum min zikrillah. Allah'ı zikretmediği için kalpleri katılanlara yazıklar olsun. Yani aslında o zikirle kalp ne yapıyor birbiriyle eşleştirilmiş oluyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bu açıdan baktığımız zaman. O diğer işte sırrın, ruhun zikri onun ne kadar derinlere indirirsek oralarda o daha fazla itminen hali gerçekleşmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla Evliyaullah'ın bu şeylerini böyle bir yani hayali bir şey diye düşünmemek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerdeki işaretlerine iyi baktığımız zaman onları biz ne yaparız orada
evet.
görürüz.
Evet hocam.
Kıymetli hocam, bir ayet-i kerimede onu da efendim arz edelim, sonra programımıza son verelim. Sümme efidu min haysu efadan nasu ve estağfirullah innallaha gafurur rahim. Burada bu efid, işte efastum, efidu, efadan nas, bunlara ayet-i kerimede çok yer verildiği evet. görülüyor. Çünkü bununla ilgili de bazı sıkıntılar olduğunu evet. anlıyoruz. Sonra diyor yine Yüce Rabbimiz, insanların akın akın gittiği yerden siz de akın akın gidin. Arafat'tan Müzdelife'ye, Müzdelife'de Mina'ya. O insanlar, diğer insanlar, ey Araplar veyahut da Mekkeliler. Çünkü burada birinci emrin Mekkelilere olduğu anlaşılıyor. Evet. Estağfirullah. Bir de Allah'a efendim istiğfar edin. Çünkü yanlışlar da var galiba. İnna Allah'a furur rahim. Şüphesiz Allah gafur ve rahimdir. Buyuruyor hocam. Evet, hocam. Böyle bir ifadenin için kullanıldığını hocam izah edebilir miyiz?
Hocam Kureyş kabilesinin ayrı bir özelliği var. İşte Kabe'nin etrafında olması, Mekke'de olması, Kabe'nin hizmetlerini görmesi sebebiyle Kureyş'in bütün Arabistan kabileleri arasında ayrı bir yeri var. Kureyş kabilesi. Ehlullah, Ehl-i Beytillah, Allah'ın evinin ehli manasında söyleniyor. Onların ayrıcalık, diğer insanlar da bunu kabul ediyorlar zaten. Kureyş'te herkes Arafat'a çıkıyor, Kureyş Arafat'a çıkmıyor. Kureyş ve onlarla anlaşmalı olanlar, onların dinini dinlenen, dinine dinlenen diye geçiyor. Mümen dene dinehum, dinehe. Onlar Müzdelife'de vakfı yapıyorlar.
Arafat'a çıkmıyorlar.
Arafat'a çıkmıyorlar. Kendilerinde Humus, Ahmes diye isimleri.
Peki de hocam, Arafat'ta vakfın farz kılınması bile onlar sebep olacak.
Hames, Ahmes de hocam böyle sertlik, katılık manası var. Hamaset de orada mı geliyor acaba? Yani dininde çok katı olanlar, dinine çok bağlı olanlar. Biz diyorlar dinimize çok bağlıyız, biz Kabe ehliyiz. Böyle Kabe'yi bırakıp da çok uzaklara gidemeyiz. Arafat falan uzak.
Biraz hem kendilerinde diğerlerini üstün görüyorlar.
Tabii üstün görüyorlar. Biz diyorlar bir işte hava atıyorlar biraz diyelim. Biraz gurur kibir yapıyorlar. Biz diyorlar işte Kabe ehliyiz, Kabe ile ilgili hizmetlerimiz var. Kabe'ye bakıyoruz. Onun için Kabe'den çok ayrılmayız biz. Ahmetsiz. Onun için biz Arafat'a gitmeyiz. Herkes gibi değiliz. Hatta o şeyde var diyor hocam, evleri arkalarından girmekle. Herkes eve arkasına giriyor. Bunlar ön kapıdan giriyorlar. Diyorlar biz Ahmetsiz. Diyorlar yani. Bizim için, sizin için gerekli olan şey bize gerekmeyebilir gibi. Dolayısıyla o Cenab-ı Hak bunlara buyuruyor ki siz herkes gibi Arafat'a güzelce çıkın. Herkes gibi Arafat'tan nasıl iniyorlarsa öyle inin diye. Ama Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce de hocam çıkarmış Arafat'a. Ona da hatta derler sen Ahmet'sin, Kureyşlisin, niye çıkıyorsun? Çıkmaman gerekir falan derlermiş. Ama Efendimiz tabii ki fıtraten doğruyu Cenab-ı Hak ona gösterdiği için Hazreti İbrahim'in dininde de Arafat olduğu için Efendimiz de o zamandan Arafat'a çıkarmış. Dolayısıyla diğer Kureyşliler de Cenab-ı Hak bu şekilde Arafat'a çıkmalarını ve Arafat'tan inmelerini emretmiş oluyor.
Tabii istiğfarda oradaki gerek bir üstünlük duygusu olabilir.
Evet.
Yani Allah korusun kibir olabilir. Diğerlerini biraz tahfif etmek, evet. küçük görme olabilir. Veya Allah'ın emri oraya çıkın diyor. Çıkmamanın bir günahı olabilir. Dolayısıyla ilk planda bu tür efendim hatalarınıza ama genel madde bütün günahlarınıza affedin.
Bir de o şeydi hocam, Arafat artık haccın sonuna doğru geliyor hocam. İbadetin sonunda istiğfar. Evet. Diğer ibadetlerin sonunda olduğu gibi. İşte namazdan sonra 3 defa estağfurullah deyip.
Bir de hocam estağfurullah ile Araplara mahsus kılmaya gerek yok herkese. Hocam. Yani efidu onlara mahsus seni olur. Yani nasıl geçiyor? Estağfurullah da bütün herkese.
Bütün herkes.
Yani ilk planda onlara del gibi gözüküyor ama öyle bir şey yok.
Değil.
İnnallâhu gafurur rahîm. Lakin Cenab-ı Hakk'ın gafurur rahîm nasıl hepimizin geçerliyse evet. istiğfar hepimizin geçerli.
Doğru, yani namaz işte namazı kılınca istiğfar et eksiklerin kusurların için sonunda. İşte hac yapıyorsun sonunda Arafat'a inerken istiğfar et. İşte seher vakti ibadet ediyorsun, sonunda seherden önce ibadete başlıyorsun, seherde istiğfar et. İşte ömür, bir ömür peygamberlik yapıyor, peygamberliğin sonunda mesela
çok güzel hocam.
Estağfir.
Hocam yani ibadetleri yaptıktan sonra Cenab-ı Hakk'a hamd etmek gerektiği gibi,
evet.
tesbih gibi hamd gerektiği zaman aynı zamanda istiğfarda Cenab-ı Hak emrediyor.
Ve sebbih bihamd rabbike ve estağfir. 300 yani.
Hatta Cenab-ı Hak yani mağfiretini de yine o büyük ibadetlerin peşine tavsiye ediyor.
Tabii.
Mesela bunun örneği Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün günahı affedilmesi.
Evet.
Fetih suresindeki ayet-i kerimede işte o büyük fetihten sonra diyor Allah senin geçmişin bütün günahlarını affet.
Evet. Sonuna doğru yani.
Efendimiz istiğfar ediyor ama Cenab-ı Hakk'ın affı da onun peşinden geliyor.
Evet.
Büyük affı.
Evet.
Peşinden geliyor. Kıymetli hocam, bu ayetle alakalı bir husus da var ama biraz programın sonuna gelmiş olduk.
Evet hocam.
Burada bu fadıl kelimesi alakalı ruhul beyanı çok güzel bir şey var.
Evet.
Başlandırma var. Hatta güzel bir konuşma konusu da olabilir ama oraya zaman kalmadı. Oradan devam ederiz.
İnşallah.
Verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bütün dinleyenlerin hürmetle muhabbeti Allah'a emanet ediyoruz.